İkinci inceleme. Bölüm 4. İsa Mesih tamamlandı, dedi. Yuhanna 19, İbraniler 10. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuz bir esenliğe sahip olmasını arzu eden Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. 3 program önce Tanrı'nın peygamberlerinin mesajını yeniden incelemeye başladık. Bugün Tanrı'nın yardımıyla bu ikinci incelememize son vermeyi planlıyoruz. Bugünkü programımızın adı tamamlandı.
Daha önce görmüş olduğumuz gibi Tanrı kitabını iki önemli kısma ayırdı. Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma. Eski Antlaşma Tanrı'nın harika kitabının ilk kısmıdır. Tevrat'ı, Torah, Mezmurları, Zebur ve peygamberlerin diğer yazılarını içerir. Tanrı'nın kitabının ilk bölümünde atamız Adem'in Tanrı'ya nasıl itaatsizlik ettiğini ve böylece tüm soyunu şeytanın krallığına getirdiğini gördük. Ama buna rağmen aynı zamanda Tanrı'nın iman edenleri kurtarmak ve onları tekrar Tanrı'nın krallığına geri getirmek için Adem oğullarına gökyüzünden güçlü bir kurtarıcıyı göndermeyi vaat ettiğini de öğrendik. Bu harika vaat eski antlaşmadaki en önemli bölümdü. Tanrı, kurtarıcıyı yeryüzüne göndermek için yaptığı planını uygulamaya koymak üzere yaşı hayli ilerlemiş olan İbrahim'i çağırdı ve ona şöyle dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım ve yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacaklar. Yaratılış 12:2-3. Böylece Tanrı'nın İbrahim'i nasıl İsrail ulusunun babası yaptığını gördük. Tanrı'nın peygamberlerin yazılarını emanet ettiği ulus bu ulustur. Tanrı 1500 yıl boyunca birbirinden farklı pek çok kişinin peygamber Musa'dan peygamber Yahya'ya kadar zihnine yerleştirdiği sözünü İsraillilere gönderdi. Tanrı bu peygamberler aracılığıyla Adem oğullarının yaptıkları kötülükleri azarladı ve onlara günah borçlarını ödemek için kanını dökecek olan doğru kurtarıcının geleceğini açıkladı. Görmüş olduğumuz gibi Tanrı'nın günahkarlarla yaptığı eski antlaşma hayvanların kurban edilmesini talep ediyordu. Bu antlaşma şunu ilan ediyordu. Kan dökülmeksizin günah bağışlaması olmaz. Çünkü günahın ücreti ölümdür. Ama insanların daha ilk kuşaktan itibaren sundukları hayvan kurbanlar günahın bedelini gerçekten ödeyemezlerdi. Çünkü bir hayvanın değeriyle bir insanın değeri eşit değildir. Örneğin eğer bir oyuncak araban varsa bu arabayı alıp bir oto galerisine götürerek gerçek bir arabayla örneğin bir Mercedes ile değiştirebilir miyim? Elbette değiştiremem. Bunu yapmam neden mümkün değildir? Çünkü benim oyuncak arabamın değeri gerçek bir arabanın değeriyle aynı değildir. Benzer şekilde Tanrı'nın önceki kuşaklarda talep ettiği hayvan kurbanlar günahı kaldıramazlardı. Çünkü bir hayvanın değeriyle bir insanın değeri eşit değildir. Daha önce görmüş olduğumuz gibi hayvan kurbanlar Tanrı'nın gerçek kurbanı yeryüzüne göndermesi için beklerken uygulanan örneklerden, sembollerden ibarettiler. Yeni antlaşmayı getiren doğru kurtarıcı gerçek kurbandı. Hayvan kurbanlar günahları yalnızca bir süre için örtebiliyorlardı. Günahları kalıcı olarak uzaklaştıramıyorlardı. Tanrı'nın kitabının ikinci kısmı yeni antlaşmaya da müjde, İncil olarak adlandırılır. Yeni antlaşma bize Tanrı'nın gökyüzünden gelen kurtarıcının aracılığı ile bina ettiği antlaşma hakkında bilgi verir. Müjde kitabı bizler günahlarımızın bağışlanmasını alabilelim diye kurtarıcı İsa'nın çarmıhta kanını döktüğü zaman tüm hayvan kurbanların sembolizmini nasıl yerine getirdiğinin öyküsüdür. Kurtarıcının neden gökyüzünden gelmesi gerekti? Nedeni basit. Çünkü Adem'in her soyu günahın yükünü taşır. Bir günahkar başka bir günahkarı kurtaramaz. Bu konuda bir örnek daha verelim. Başının üzerinde bir su leğeni taşıyan bir kadın aynı anda başında bir başka kadının su leğeni de taşıyabilir mi? Hayır, taşıyamaz. Benzer şekilde bir günahkar da bir başka günahkarın günahını taşıyamaz. Ama buna rağmen Tanrı'nın yeryüzüne gönderdiği kurtarıcı İsa Mesih herhangi bir günahın yükünü taşımıyordu. Çünkü o Tanrı'nın saf ruhu olan oğluydu ve başlangıçta Tanrı ile birlikte olan sözdü. O bakire bir kızdan doğdu. Böylece bizimkine benzeyen bir bedeni vardı ama bizim günahlı doğamıza sahip değildi. Onun üzerinde günahın yükü yoktu. İşte Tanrı bu nedenle hepimizin günah yükünü onun üzerine koyabildi. Kutsal olan İsa bizim suçlarımız için ölüme teslim edildi ve 3 gün sonra bize yeni yaşam vermek için ölümden dirildi. O ölümü, mezarı, şeytanı ve günahı yendi. Her birimiz derin günah çukurunun içine doğduk ve yukarıdan gelen Mesih'in dışında yardımımıza gelebilecek olan hiç kimse yoktur. Eğer ona güvenirseniz, o sizi günah çukurundan çekip çıkartacaktır. Ve şimdi o, Adem'in çocuklarını günahtan kurtarmak için gökyüzünden geldi. Kutsal yazılar bu konuyla ilgili olarak şunları yazar. Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur. 1. Timoteus 2:5-6. Böyle bir baş kâhinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış olan bir baş kâhinimiz olması uygundur. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu. İbraniler 7:26-1:3. Müjdede görmüş olduğumuz gibi İsa Mesih yeryüzündeyken bazı kişiler ona iman ettiler. İsa'nın kim olduğunu farkına varan bu kişiler büyük bir sevinç ile coştular. Tanrı'nın peygamberlerinin binlerce yıldır Mesih'in gelişini duyurduklarını biliyorlardı. Ama şimdi onu kendi gözleriyle görmekteydiler. İsa'nın öğrencilerinin aralarından bazıları akrabalarını ve dostlarını arayıp buldular ve onlara şöyle dediler. Biz Mesih'i bulduk. Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı ve peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk. Yuhanna 1:41-45. İsa'nın zamanında yaşayan pek çok kişinin onun gerçekte kim olduğunu bilmemeleri çok üzücüdür. Kutsal yazılar bu konuda şunu beyan ederler. Başlangıçta söz Tanrı ile birlikteydi. Söz insan olup aramızda yaşadı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi, anlamadı. O dünyadaydı, dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Yuhanna 1:2-14:5-10-11. Görmüş olduğumuz gibi pek çok kişi Mesih'in yaptığı belirti ve mucizelere tanıklık etti. İsa hastalıkları, fırtınaları, kötü ruhları, günahı ve ölümü yendi. Ama yine de insanların çoğu İsa'nın kim olduğunu fark edemediler. Çünkü şeytan onların zihinlerini kör etmişti. Kalabalıklar ona dokundular ve onu sıkıştırdılar ama onu gerçekten tanıyamadılar. Onun diğer peygamberler gibi bir peygamber olduğunu düşündüler. Ama Tanrı'nın tüm doluluğunun onda konut kurmuş olduğuna inanmadılar. Yahudilerin din bilginlerine gelince, onların İsa'yı tamamen reddettiklerini gördük. Onu çok kıskandılar ve sonunda onu bir çarmıha çivileterek öldürdüler. Ancak tüm bunlar Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarlamış olduğu plana dahil olan olaylardı. Mesih'in çarmıhtaki ölümü, peygamberleri aracılığıyla uzun zaman önceden bildirmiş olduğu kutsal planı ile uyumluydu. İşte bu nedenle İsa, kâhinlerin kendisini öldürmek amacıyla tutukladıkları gece, onu korumak isteyen Petrus'a şöyle dedi. Babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu anda bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? Matta 26:53-54. İsa neden dünyaya gelmesi gerektiğini biliyordu. Peygamberlerin uzun zaman önce bildirmiş oldukları gibi İsa, günahkarlar için yaşamını vermek ve kanını dökmek üzere geldi. İsa, İbrahim'in kurbanlık koçu ve diğer tüm kurban edilen hayvanların sembolize ettikleri gerçek kendisinde yerine gelsin diye yeryüzüne geldi. İsa'nın ruhunu Tanrı'ya teslim etmeden önce çarmıhta en son ne söylediğini hatırlayabiliyor musunuz? Evet, kutsal yazılar bize İsa'nın yüksek sesle tamamlandı diye bağırdığını ve sonra öldüğünü söylerler. İsa öldüğü zaman tapınağın kutsal yerinin perdesi yukarıdan aşağı doğru ikiye yırtıldı. Yuhanna 19:30, Markos 15:37-38. İsa neden tamamlandı diye bağırdı? ve tapınağın perdesi, yani günahı örtmek için hayvan kurbanlarının kanını serttikleri yer olan en kutsal yerin perdesi neden yırtılarak ikiye ayrıldı? Tanrı bu perdeyi ikiye yırttı ve İsa tamamlandı diye ilan etti. Öyle ki herkes Tanrı'nın Adem oğullarının günahlarını İsa Mesih'in kanı aracılığıyla bağışladığını ve onlara Tanrı'nın kutsal huzurunda sonsuza kadar yaşama hakkı verdiğini bilebilsin. Rab İsa Mesih ölümü aracılığıyla peygamberlerin sözlerini ve kurban edilen hayvanların sembolizmini yerine getirdi. Ve daha önce görmüş olduğumuz gibi üçüncü gün gerçekleşen dirilişiyle Tanrı'nın onun kurbanını günah borcunu sonsuza kadar ödemek üzere tam ücret olarak kabul ettiğinin kesin kanıtıydı. İsa Mesih, ona iman eden herkesin sonsuz yaşama sahip olması ve hiç kimsenin mahvolmaması için Tanrı'nın dünyadaki insanlara vermiş olduğu mükemmel kurbandır. O zaman şimdi peygamberlerin mesajıyla ilgili yaptığımız ikinci incelemeyi sona erdirmek için sizi Tanrı'nın sözünden bazı derin ve harika ayetleri dinlemeye davet ediyoruz. Bu ayetler İsa Mesih'in günah borcunu ödemek için çarmıhta kanını döktüğü zaman sunmuş olduğu mükemmel ve nihai kurbanla ilgilidir. Kutsal yazılar bu konuda şöyle der. İbraniler 10:1-31. Kutsal yasada gelecek iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır. Bu nedenle yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. Erdirebilseydi kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra artık günahlılık duygusu kalmazdı. Ancak o kurbanlar insanları yıldan yıla günahlarını anımsatıyor. Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor. Kurban ve sunu istemedin ama bana bir beden hazırladın. Yakmalık sunudan ve günah sunusundan hoşnut olmadın. O zaman şöyle dedim. Kutsal yazı tomarında benim için yazıldığı gibi senin isteğini yapmak üzere ey Tanrı işte geldim. Mesih ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi ortadan kaldırıyor. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulması ile kutsal kılındık. Her kahin her gün ayakta durup görevini yapar ve günahları asla ortadan kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar. Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. O zamandan beri düşmanlarının kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor. Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunu ile sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. Kutsal Ruh da bu konuda bize tanıklık ediyor. Önce diyor ki, Rab o günlerden sonra onlar ile yapacağım antlaşma şudur. Yasalarımı yüreklerine koyacağım, zihinlerine yazacağım diyor. Sonra şunu ekliyor. Onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım. Bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kainimiz vardır. Öyleyse yüreklerimiz serpme ile kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz su ile yıkanmış olarak, imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim. Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile bile günah işlemeye devam edersek günahlar için artık kurban kalmaz. Geriye sadece yargının dehşetli beklenişi ve düşmanları yiyip bitirecek kızgın ateş kalır. Musa'nın yasasını hiçe sayan iki ya da üç tanığın sözüyle acımasızca öldürülür. Eğer bir kimse Tanrı oğlunu ayaklar altına alır, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı sayar ve lütufkar ruha hakaret ederse, bundan daha ne kadar ağır bir cezaya layık görülecek sanırsınız? Çünkü öç benimdir, karşılığını ben vereceğim ve yine Rab halkını yargılayacak diyeni tanıyoruz. Diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? İbraniler 2:3. Tanrı bu sözleriyle İsa Mesih'in kanında bulunan kurtuluşun tek ve biricik yolunu ihmal etmemeniz için bugün her birinizi uyarıyor. Tanrı'nın kendisinin sunmuş olduğu kurbanı hor gören herkesin günahlar için başka bir kurban olmadığını bilmesi gerekir. Geriye kalacak olan tek şey içinde merhametin yer almadığı Tanrı'nın adil yargısıdır. İsa Mesih, ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşması ve hiç kimsenin mahvolmaması için Tanrı'nın kendisinin vermiş olduğu mükemmel kurbandır. İsa çarmıhta tamamlandı dedi ve İsa Tanrı'nın sözü olduğu için İsa tamamlandı dediği zaman Tanrı'nın kendisi tamamlandı demekteydi. Ve Tanrı 3 gün sonra günah için kurban olan İsa ile tamamen hoşnut olduğunu dünyaya kanıtlayarak İsa'yı 3 gün sonra tekrar yaşama diriltti. Sevgili dostlar, İsa'nın günahlarınızın bedelini ödemiş olduğunu fark ediyor musunuz? İsa Mesih'in kurtuluş işini sizler için tamamladığına inanıyor musunuz? Yoksa hala kendinizi kendi çabalarınız aracılığıyla mı kurtarmaya gayret ediyorsunuz?
Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşünceye dek siz Mesih'in çarmıhtaki zaferli duyurusunun derin anlamı üzerinde düşünürken Tanrı sizi bereketlesin. İsa çarmıhta şöyle dedi: "Tamamlandı." Yuhanna 19:30.